Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 30. Ayrım. 17. Bölüm. Eve, hastanenin sedyelerle, hızlı hızlı konuşan doktorlarla dolu acil servisinden içeri daldı. Havada uçuşan sözcükler adeta yüzüne çarpıyor, beyninde uğulduyordu. Bu uğultunun içinden omurilik zedelenmesi, iç kanama gibi bir takım sözcükler kulağına çalındı. Muayene odasının kapısını açmak üzerelerdi ki, açık mavi önlüğüne tezat oluşturacak kadar siyah tenli, dev gibi bir hemşire Eve'in önünü kesti. ''Çekil kenara. İçerideki benim adamım.'' ''Hayır efendim, asıl sen çekil.'' Hemşire kocaman elini Eve'in omzuna götürdü. ''Bu alandan öteye tıbbi personel dışında kimse giremez. Senin de yüzündeki yara epey derin. 4 numaralı muayene odasına git, pansumanını yapsınlar.'' ''Kendi pansumanımı kendim yapabilirim. O içerideki çocuk benim, onun amiriyim ben.'' Teğmen Hanım, yapacak bir şey yok. Bırak da doktorlar gereğini yapsın. Kayıt defterini çıkardı. Madem yardım etmek istiyorsun, hastanın kişisel bilgilerini ver bana. Eve hemşireyi dirsekleyerek itti. Camlı izleme bölümüne yöneldi. Hastanelerden nasıl da nefret ediyordu. Tek görebildiği telaşla koşuşturanlar, yeşil önlükleri içinde doktorlar ve mavi önlüklü hemşirelerdi. Sonra True Heart'ı gördü. Doktorlarla hemşireler üzerinde çalışırken çiğ ve parlak ışıkların altında öylece yatıyordu genç adam. Teğmenim, hemşirenin sesi yumuşamıştı. Hadi, birbirimizin işini kolaylaştıralım. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Bana hastayla ilgili ne biliyorsanız söyleyin. Soyadı True Heart. Adı neydi Peabody? Troy, dedi Peabody. Adı Troy, 22 yaşında. Eve alnını cama dayadı. Gözlerini kapayıp yaralanma nedenini anlattı. Ona iyi bakacağız dedi hemşire. Şimdi siz de 4 numaraya gidin. Hemşire böyle dedikten sonra kapıdan içeri girdi. Mavili yeşilli insanların arasına karıştı. Peabody, çocuğun ailesini bul. Psikolojik danışman ayarla aileyi arasınlar. Baş üstüne efendim. Finney ve McNabb de Stiles'a göz kulak oluyorlar. Stiles yan odada. Başka sedyeler de içeriye taşınıyordu. Grand Central istasyonunda yaralananlar, acil servisi yaralarıyla, çürükleriyle, kırık kemikleriyle bütün gece uğraştıracak gibiydi. Komutanı son durumdan haberdar edeceğim. Rapor verirken titremeye kapılmamak için camdan uzaklaştı. İşini bitirdiği zaman kapının önüne çıktı ve evi aradı. Rourke, kanaman var senin. Ben hastanedeyim. Nerede? Hangi hastane? Roosevelt, dinle beni. Hemen geliyorum. Hayır dur, iyiyim ben. Bir adamım yaralandı, genç bir çocuk dedi Eve. Neredeyse kendini kaybedip ağlamaya başlayacaktı. Daha çocuk o. Doktorlar tedavi etmeye çalışıyorlar. Burada olacağım, ne kadar kalmam gerekirse. Hemen geliyorum dedi Rourke bir kez daha. Eve önce itiraz edecek oldu ama sonra başını sallamakla yetindi. Tamam, sağ ol. Hemşire odanın kapısını iterek dışarı çıktı. Eve sert sert baktı. ''Neden 4 numaralı odada değilsiniz?'' ''True Heart'ın durumu nasıl?'' ''Nabzını sabit tutmaya çalışıyorlar. Birazdan ameliyata alınacak. 6 numaralı ameliyat odasına. Tedaviniz yapıldıktan sonra sizi bekleme salonuna götürürüm.'' ''Durumu hakkında ayrıntılı bir rapor istiyorum. İstediğinizi alacaksınız. Tedaviniz yapıldıktan sonra.'' En kötüsü beklemekti. Eve'i çok fazla düşünmeye, olayları zihninde yeniden canlandırmaya, başka türlü olsa nasıl olurdu diye kafa yormaya sürüklüyordu. Attığı en küçük bir yanlış adımı bile bulup çıkarmasına neden oluyordu. Oturduğu yerde kalamıyordu Eve. Salonda voltalar atıyor, kahve üstüne kahve içiyor, yandaki kapının camından içeri bakıp duruyordu. Peabody sırf sessizce beklemeye artık dayanamadığı için, ''O daha genç, sağlığı da yerinde.'' dedi. ''Bu bir avantaj. Onu evine yollamalıydım. Paydos ettirmeliydim. Böyle bir operasyona bir çaylağa götürmemeliydim. Ona bir fırsat vermek istemiştin. Fırsat mı? Eve hışımla arkasına döndü. Gözleri alev alev yanıyor, bir sürü duygunun etkisiyle parlıyordu. Çocuğun hayatını tehlikeye attım. Hiç hazır olmadığı bir duruma soktum onu. Yaralandı ve bunun sorumlusu benim. Öyleyse ne olmuş yani? Peabody dik başlı bir tavırla çenesini kaldırdı. O da bir polis. Üniformayı üstüne geçirdiğin zaman tehlikeyi de göze alırsın. True Heart da bu işi yapıyor. Yani her gün vurulma ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu biliyor. Eğer sağa değil de sola gitmiş olsaydım, ben de aynen Trueheart'ın yaptığını yapardım. Şu anda da o ameliyathanede olurdum. Ayrıca senin burada durmuş, vazifemi gerçekleştirmek için yaptığım şeylerden kendine pay çıkardığını bilmek ciddi ciddi tepemi attırdı doğrusu. Tebrikler. Rourke Peabody'ye yaklaştı ve omzunu sıvazladı. Harikasın Peabody. Olanlar onun suçu değildi. Her şeyi kendine yüklemesine katlanamıyorum. Eğer böyle yapmasaydı iyi olmazdı o. Evet, galiba öyle. Gidip bir McNab'e bakayım, Stiles'ın durumu ile ilgili bilgi almaya çalışayım. Belki sen de Eve'i biraz hava almaya ikna eder, yürüyüşe çıkarırsın. Elimden geleni yapacağım. Rourke Eve'in yanına gitti. O kahveden biraz daha içersen miden delinecek. Çok yoruldun Teğmen, biraz otur ve dinlen. Yapamam. Eve arkasına döndü. Odaya bir göz attı. O an için boşalmıştı oda. Yere çöküverdi. Ah tanrım, diye mırıldandı, yüzünü omzuna gömdü. Onu yanımda götüreceğimi söylediğim zaman nasıl da şapşal şapşal sırıtmaya başlamıştı. Onu kollayabildiğimi sanıyordum. Bir anda her şey ters gitmeye başladı. İnsanlar birbirini ezdi. Herkes çığlık çığlığa bağırıyordu. Yeterince hızlı davranamadım. Hemen yanına gidemedim. Zamanında yetişemedim ona. Rourke sessiz kalması gerektiğini bilecek kadar iyi tanıyordu Eve'i. Kendini toparlayana dek hiçbir şey söylemeden beklemeliydi. Eve, bir şeyler öğrenmem şart. Senin burada bağlantıların var dedi Rourke'a ve arkasına yaslandı. O bağlantıları yoklayıp ameliyatın nasıl geçtiğini öğrensen olmaz mı? Pekala. Rourke, Eve'in elinden tek kullanımlık kahve bardağını aldı, kenara koydu. Sen burada birkaç dakika bekle, gidip o bağlantıları bir yoklayayım. Eve, sakin olup oturmaya zorladı kendini. Fakat sadece bir dakika dayanabildi. Sonra kalktı, yine kahve almaya gitti. Kahvesini tam eline almıştı ki içeriye bir kadın girdi. Uzun boylu, ince bir kadındı bu. Masum bakışları tıpkı Trueheart'ınkini andırıyordu. Affedersiniz. Odaya göz gezdirdi, sonra tekrar Eve'e baktı. Teğmen Dallas'ı arıyorum. Dallas benim. Ah tabii, aslında tahmin etmem lazımdı. Troy sizden o kadar çok bahsetti ki, ben Pauline Trueheart, Troy'un annesiyim. Eve, panikle, kederle, kızgınlıkla, hesap soran biriyle karşılaşacağını sanmıştı oysa. Pauline'in kendisine yaklaşmasını, elini uzatmasını boş bakan gözlerle izledi. Bayan Trueheart, üzülerek bildirmek zorundayım ki, oğlunuz görev başındayken yaralandı. Görevini örnek bir başarıyla yerine getirdiğini bilmenizi isterim. Böyle dediğinizi duyunca çok sevinecek. Size büyük bir hayranlık besliyor. Aslına bakarsanız sizden biraz hoşlanıyor. Umarım sizi utandırmamışımdır. Eve kahvesini içmedi, bir kenara bıraktı. Bayan Trueheart, oğlunuz benim sorumluluğumdayken yaralandı. Evet biliyorum. Danışmanlar olanları anlattı. Hasta ilişkileriyle de görüştüm. Ona yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklar. İyileşecek o. Pauline gülümsedi. Eve'in ellerini bırakmamıştı hala. Eğer kötü bir şey olacak olsa kalbimde hissederdim bunu. O benim tek varlığım, anlarsınız ya. Eve masaya oturdu, Pauline de sandalyeyi. Genç, gücü kuvveti yerinde bir çocuk o. Tabii, hem de nasıl. Tam bir mücadelecidir üstelik. Her zaman polis olmak istedi. O üniforma Troy için çok şey ifade ediyor. O muhteşem bir genç adamdır Teğmen, bana hep mutluluk verdi. Ameliyat odasına dikti gözlerini kadın. Acı çektiğini düşünmekten nefret ediyorum. Bayan Trueheart, Eve bocaladı, tekrar lafa girmeye çalıştı. Acı çektiğini sanmıyorum, en azından yanına gittiğimde bayılmıştı. Bu iyi geldi işte, teşekkür ederim. Bana nasıl teşekkür edersiniz, onu bu duruma sokan benim. Tabii ki değilsiniz. Tekrar Eve'in elini tuttu. Onun bu kadar üstüne titrediğinize göre muhteşem bir polis amiri olmalısınız. Benim oğlum hizmet etmek istiyor. Hizmet etmek ve insanları korumak, değil mi? Evet. Endişe içindeyim tabii. İnsanlara hizmet eden, onları koruyan insanların yakınları için baş etmesi zor bir durumdur bu. Fakat Troy'a inancım tam, kesinlikle. Eminim ki anneniz de sizin için aynı şeyi söylüyordur. Eve geriye sıçradı. Midesinin ortasında ağrıyan yeri tuttu. Annem yok benim. Ya, demek öyle. Kusura bakmayın. Eve'in evlilik yüzüğüne dokundu. O zaman Sizi seven biri diyelim. Size inanıyor olmalı. Evet. Eve önüne döndü. Gözü içeriye girmek üzere olan Rourke'a ilişti. Galiba öyle. Bayan Truehart, Rourke kadına yaklaştı. Oğlunuzun ameliyatının kısa süre sonra biteceği söylendi bana. Eve, Polly'nin ellerinin hafifçe titrediğini hissetti. Doktor musunuz siz? Hayır, Damon Dallas'ın eşiyim. Size Troy'un durumunun nasıl olduğunu söylediler mi? Durumu sabit, doktorlar epey umutlu. Birazdan cerrahi ekipten biri gelip sizinle konuşacak. Sağ olun. Bu katta küçük bir kilise olduğunu söylediler. Sanırım oraya gideceğim. Doktorlar benimle konuşmaya hazır olana dek orada oturup bekleyeceğim. Siz de epey yorgun görünüyorsunuz Damon. Evinize gidip biraz dinlenirseniz Troy anlayışla karşılayacaktır. Rourke'la yine baş başa kalmışlardı. Eve dirseklerini bacaklarına dayadı, avuçlarını gözlerinin üstüne bastırdı. Ona söyleyemediklerini anlat bana, lafı hiç dolandırmadan anlat. Omuriliğinin zedelenmiş olması doktorları biraz endişelendiriyor. Felç mi oldu? Geçici bir felç olabileceğini umut ediyorlar. Ödemden kaynaklanan bir felç. Fakat durum daha ciddiyse bile yüksek başarı oranları yakalamış olan bazı tedavi seçenekleri var. Onun polisiye devam etmesi lazım. Bir uzman bulamaz mısın? İcabına baktım bile. Eve duruşunu bozmadan birazcık kıpırdandı. Sana borçluyum. Bunu hakaret kabul ederim Eve. Annesini nasıl olduğunu gördün değil mi? İnsan nasıl bu kadar güçlü, bu kadar cesur olur? Rourke Eve'in bileklerini tuttu ve ellerini indirdi. Git de aynaya bak sen. Eve başını salladı. Onun içi sevgiyle dolu. Oğlunun iyileşmesini, kendini toparlamasını, mutlu olmasını dileyecek. Onu seviyor çünkü. Bence kendisi de toparlanacak. Anne sevgisi çok yoğun, çok güçlü bir sevgidir. Eve biraz sakinleşmişti. Ağrıyan omuzlarını yuvarladı. Hiç bizim annelerimizi düşündüğün oluyor mu? Kendi anneni? Rourke bu soruyu hemen yanıtlayamadı. Eve Rourke'un çekindiğini görünce kaşlarını çattı. Aslında önce hayır diyecektim diye açıklamaya başladı Rourke. Ama koca bir yalan olurdu bu. Evet galiba ara sıra düşünüyorum annemi. Şimdi nerededir, ne yapıyordur diye aklımdan geçiyor bazen. Seni neden bırakıp gittiğini düşünmüyor musun? Beni niye bırakıp gittiğini biliyorum. Gözleri, yüzü, çelik gibi sert bir ifade kuşanmıştı şimdi. Beni pek de önemsemiyormuş. Bense annemin beni niye terk ettiğini bilmiyorum. İşin en kötü yanı da bu bence. Nedenini bilmemek, hatırlayamamak. Eve ofladı. Rahatsız olmuştu. Lüzumsuz düşünceler bunlar. Herhalde aklımıza annelerimiz geldi. Aslında Carly'e de sormak lazım bu soruları. Eve ayaklandı. Yorgunluğunu alt etmeye çabaladı. Stiles'ın durumunu kontrol etmek istiyorum. Eğer bilinci yerindeyse sorgulayacağım onu. Sonra da polis merkezine gidip raporumu yazmam lazım. Sabah ilk iş olarak komutanla toplantı yapacağız. Yüzü iyice sararıp solmuştu. Gözleri kan çanağı gibiydi. Yüzündeki yaralar, çizikler birer onur madalyası gibi göze çarpıyordu. Rourke da ayaklandı. Uyuman gerekiyor. Merkezde biraz kestiririm. Zaten görünüşe bakılırsa işim birkaç saatte biter. O zaman kendime biraz vakit ayıracağım. Vakit bulduğun zaman birkaç gün uzaklaşalım buradan. Biraz güneş görmek iyi olur. Bunu düşüneceğim. Odada yalnız oldukları için Eve öne eğildi, öptü onu. Eve, sabah 7'ye 10 geçe Whitney'in ofisine ulaştı. Raporunu yazmış, diske kopyalamış ve kağıt çıktısını almıştı. Şimdi de sözlü olarak özet geçiyordu. Size'la ilgilenen doktor, en erken öğle vakti sorgulanabileceğini tahmin ediyor. Size'la şu an sakinleştirici verilmekte, durumu sabit. Memur Truehart'ın durumuysa ciddiyetini koruyor. Bacakları uyarıya tepki vermiyor. Ayrıca henüz tam olarak bilinci yerine gelmedi. Davranışı nedeniyle kendisine bir takdirname verilmesini öneriyorum. Truehart'ın hızlı hareket etmesinin ve kişisel güvenliğini bir kenara atmasının zanlıyı yakalamamızda doğrudan etkisi oldu. Operasyon sırasında yaralanmış olmasıysa kendisinin ihmalkarlığından değil benim gerekli özeni göstermeyişimden kaynaklanıyor. Raporunda da öyle yazmışsın zaten. Yalnız ben analizine katılmıyorum. Efendim, memur Truehart zorlu ve tehlikeli bir durumda tam bir cesaret örneği gösterdi. Çabuk karar almayı başardı. Bundan hiç şüphem yok Damon Dallas. Komutan arkasına yaslandı. Gerek yazılı gerekse sözlü raporunda takdire şayan derecede kontrollü davranıyorsun. Yoksa operasyona ilişkin sorunları doğrudan Teğmen Stewart'la görüşmeyi mi kuruyorsun kafanda? Eğer öyle bir niyetin varsa kendisiyle hiçbir surette doğrudan görüşmeme emri çıkarmak zorunda kalacağım. Üstleri ona kınama cezası verdiler. Sence bu kadarı yeterli değil mi? Bir şey söylemek bana düşmez. Takdire şayan derecede kontrollüsün diye yineledi komutan. Kadın işin içine etti. Senin yetkine, talimatına ve emir komuta zincirine saygısızlık etti. Her şeyi batırdı. Düzinelerce sivilin yaralanmasının, binlercesinin malına zarar gelmesinin, zanlının kaçma fırsatı yakalamasının ve bir adamımın hastanelik olmasının sorumlusu o. Whitney öne eğildi. Dişlerini sıkarak konuşmayı sürdürdü. Benim tepemin atmadığını mı sanıyorsun? Takdire şayan derecede kontrollüsünüz efendim. Whitney'den kahkahayı andıran gürültülü bir ses yükseldi. Teğmen Stewart'a yetkili kişinin sen olduğunu, olay yerinde olduğunu, mekanı denetim altına aldığını söyleyip, bütün silahların düşük seviyeye ayarlanması ve aşırı bir durum ortaya çıkmadığı müddetçe kesinlikle ateş edilmemesi talimatını verdin mi? Evet efendim, aynen öyle yaptım. Teğmen Stewart hakkında gerekeni yapacağım, sana söz veriyorum. İç soruşturma tamamlandığı zaman eğer sistem denetimi biriminde iş bulabilirse bile kendini şanslı saysın. Sen de bu kadarıyla yetinmesini bil. Trueheart daha 22 yaşında. Kendi sözü Eve'in yüreğine taş gibi oturdu. Biliyorum. Emrindeki adamın yaralanmasının seni nasıl hissettirdiğini de iyi biliyorum. Durumu kabullen Teğmen Dallas ve işinin gereğini yap. Şimdi otur. Eve emre uydu, Whitney de raporu bir kenara bıraktı. En son ne zaman uyudun? İyiyim ben, bir şeyim yok. İşimiz bitince 2 saat izinlisin. Bu bir emirdir, dedi Whitney. Anya Carvel'e gelelim. Sence bu kadın olayın kilit unsurlarından biri mi? O kadın bir muamma. Çözülmeyen muammalar her zaman kilit unsurlardır. Peki, ya Kenneth Stiles ve Richard Draco ile kurduğu iddia edilen ilişki? Bu vakada rastladığımız üçlü ilişkiler görmezden gelinemeyecek kadar fazla. Stiles, Draco'nun ve dolayısıyla Linus Quim'in öldürülmesinden sorumluymuş gibi görünüyor. Ne var ki, cinayet işlemek için sebepleri olan ve eline fırsat da geçmiş olabilecek birkaç kişi daha var. Cinayeti işleyenin Stiles olduğu kesinleşmiş değil, tek başına işlemiş olduğu da öyle. Stiles'ı sorguya çekmeden önce, Kali Lansdowne'un gizlenmiş evlatlık verilme kayıtlarına erişme izni için başvuru yapacaktım. 2 saat dinlen, sonra da yargıç Lewinsky'yi bir dene. Çoğu yargıç özel evlatlık verilme durumlarında gizlenmiş kayıtları açmaya pek yanaşmaz. Bu durumda şansını denemek için en uygun kişi o. Özellikle de kahvaltısını ettikten sonra kendisine ulaşabilirsen. Eve verilen emre uyacaktı. Düz bir zemin bulup üstüne uzanmak kafasını boşaltmasında faydalı olabilirdi. Ofisinin kapısını kapatıp kilitledi. Sonra da yere uzanıverdi. Fakat gözlerini kapatmaya kalmadan cep linki ötmeye başladı. Evet, ne var? Günaydın Teğmen. Bulaşma bana diye söylendi Eve. Elini başının altına yastık gibi dayadı. Şu an yatıyorum. Güzel. Rourke Eve'in yüzüne dikkatle baktı. Tabii ofisin zemini yerine yatakta yatıyor olsan daha iyi olurdu. Her şeyi bilir misin sen? Seni tanıyorum. Zaten o yüzden seni aramaya karar verdim. Dün gece sana elime geçen bir bilgiyi aktarmayı unutmuşum. Kali Lansdowne'un dosyasında yazan biyolojik annesinin kimliğini öğrendim. Ne diyorsun sen? Sana işime karışma dememiş miydim? Sözünü dinlemedim. Sonradan beni cezalandırmanı 4 gözle bekliyorum. Dosyadaki isim Anya Carvel. İsviçre'de özel bir kadın doğum kliniğinde doğum yapmış. Evlat edinme süreci önceden kararlaştırılmış. Yasalara uygun olarak gerçekleştirilmiş. Carvel'e yasalar uyarınca kararını değiştirmek için 24 saatlik süre tanınmış. Carvel kararından dönmemiş. Nihai belgeleri imzalamış. Bebeğin babasını Richard Draco olarak belirtmiş. Kanunun gerektirdiği üzere Draco'yu hamile olduğundan, bebeği doğurmaya ve evlatlık vermeye karar verdiğinden haberdar ettiğini belirten bir belge de imzalamış. Gönüllü olarak katıldığı doğruluk testinden geçerek ifadesinin doğruluğunu da kanıtlamış. Draco doğumdan da haberdar edilmiş mi? Evet, dosya tam da İsviçrelilerden beklenecek bir hızla kapatılmış. Draco bir çocuğu, bir kızı olduğunu biliyormuş. Zorunlu DNA testinin sonuçları da babanın Draco olduğunu doğruluyormuş. Draco, çocuğunun evlatlık verilmesine hiç itiraz etmemiş. Eve sırtüstü yattı. Öğrendiklerini kafasında oturtmaya çalıştı. Çocuğu evlat edinen aileye biyolojik anne babanın kim olduğu dışında tüm bilgiler ulaştırılır. Biyolojik anne babanın tıbbi geçmişine, kültürel ve etnik kökenlerine, zihinsel, sanatsal, teknik yeteneklerine dair bilgiler verilir. Tüm bu veriler insanın önüne hayli somut bir tablo çıkarabilir. Benzer biçimde evlatlık verilen kişiye de biyolojik anne babasının isimleri hariç tüm bilgiler sağlanır. Evlatlık verilen kişinin herhangi bir talepte bulunduğuna dair bir şeye rastlamadım, dedi Rourke. Bilgi edinmenin türlü türlü yolu var. Belki de Carly her şeyi biliyordur. Parçaları birleştirince babasının Draco olduğundan kuşkulanmış olabilir. O gözle bakarsan ikisinin fiziksel olarak birbirine benzediğini de görebilirsin. Ne kadarını biliyor acaba? Yakında öğreneceksin. Şimdi biraz uyu. Tamam. Hatırlat da elektronik ortamda izinsiz giriş yaptığın için bir ara güzelce pataklayayım seni. Şimdiden heyecanlandım. Eve bağlantıyı kesti. Babalar ve kızlarını, sahtekarlığı ve cinayeti düşünürken sızıp kaldı. Bir süre sonra o her zamanki kabusunun etkisiyle çığlıklar atarak uyandı. Kan ter içinde kalmıştı. Başı deli gibi zonkluyordu. Doğruldu, mide bulantısını bastırmak için dört ayak vaziyeti aldı. Birkaç saniye titredikten sonra gürültünün kafasının içinden gelmediğini idrak etti. Biri kapısını çalıyordu. ''Tamam, geldim, lanet olsun.'' Ayağa kalktı, güç bela nefes aldı. Bir adım atmaya çalıştı. Bacakları doğru dürüst çalışmaya başlayana dek masaya tutundu. Son kilidi de kapıyı da hızla açtı. ''Ne var?'' ''Seni aradım ama açmadın.'' dedi Peabody hızlıca. Sabah ayazına tutulmuştu, yüzü hala kıpkırmızıydı. Ben de, iyi misin sen? Görüntün hayalet gibi diyecekti. Fakat içindeki sese kulak verip sözünü yuttu. Biraz yorgun gibi. Uyuyordum. Ya, affedersin. Peabody paltosunun düğmelerini çözdü. Yine kilo vermeye çalışıyordu. Bu defa merkeze gelirken metrodan 5 blok önce inmekte bulmuştu çareyi. Havada bu sabah kış mevsimini aratmamıştı ona. Şimdi gelirken komutana rastladım, çıkıyordu, hastaneye gidiyor. Trueheart, öldü mü yoksa? Hayır, bilinci yerinde. Komutan 20 dakika önce ayıldığını söyledi ve en güzel haberi veriyorum, bacakları tepki vermeye başladı. Felç durumu yok. Doktorlar da yoğun bakımdan çıkardılar onu. Pekala. Eve'in üstüne büyük bir rahatlama gelmişti. Pekala, güzel. Size'la görüşmeye giderken onu da ziyaret ederiz. Bütün ekip para topladı, çiçek yaptıracaklar. Herkes Trueheart'ı seviyor. Tamam, beni de ekle. Masanın başına geçti. Bana kahve getirebilir misin? Bir anda gücüm kuvvetim yerine geldi. Eve gitmedin bile değil mi? Beni yollarken eve gideceğini söylemiştin. Yalan söyledim. Kahvemi istiyorum. Gizli bir kaynaktan bazı bilgiler edindim. Gidip Carly Lansdowne'la tekrar görüşeceğiz. Peabody burnunu çekti. Oto aşçıya kahve hazırlama komutu verdi. Galiba yardımcının bu kaynağının adını sormaması gerekiyor, öyle mi? Yardımcımın gidip kahvemi getirmesi gerekiyor. Getiriyoruz, diye söylendi Peabody. Soruşturmanın şu aşamasında neden Carly? Richard Draco'nun Carly'nin babası olduğunu kesin olarak öğrendim de ondan. Fakat o ikisi... Peabody'nin yüzünden bir sürü duygu gelip geçti. Ay, iğrenç. Tek kelimeyle iğrenç. Eve kahvesini eline aldı. Yargıç Levinsky'ye resmi bir başvuru yapıp evlat edinme kayıtlarına erişme izni isteyeceğim. Bu işi resmiyete dökmemiz lazım. Bir yandan da Eve'in sözü ofis linkinin çalmaya başlamasıyla yarım kaldı. Cinayet masası Ben Dallas. Teğmen Eve Dallas mı? Eve diğer hattaki kadının yüzünü dikkatle inceledi. Doğru. Teğmen Dallas, benim adım Anya Carvel. Sizinle en kısa zamanda çok önemli bir mesele hakkında görüşmek istiyorum. Ben de sizi arıyordum Bayan Carvel. Tahmin etmiştim, acaba kaldığım otelde buluşmamız mümkün mü? The Palace'da kalıyorum. Bayağı popüler bir yer. Orada olacağım, 20 dakika sonra. Teşekkür ederim. Sanırım bazı konulara açıklık getirmenize yardımcı olacağım. Eve bağlantıyı kesti. Peabody de kendi kahvesini eline aldı. Vay canına! Kadını bulmak için her deliğe baktık. Bir türlü izine rastlayamadık. Fakat şimdi kendisi kucağımıza düşüverdi. Evet, hoş bir tesadüf. Eve masasının başından kalktı. Tesadüfleri hiç sevmem. Ben öldükten sonra açılacak. Evet, hoş tınlıyor bu cümle. Dokunaklı geliyor kulağa. İnsan tarzından ödün vermek istemiyor tabii. Baskı altında olsa bile. Hatta özellikle baskı altındayken istemiyor. Haplar eğer ihtiyaç duyarsa kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde duruyor. Hapları almak son çare elbette. Fakat işini çabucak, tatlı bir biçimde bitirir o ilaçlar. Gel gitme usulca iyi geceye. Bu dizeyi yazan ne anlardı ki bu işlerden? Eğer ölmekle hapse tıkılmak arasında bir seçim yapılacaksa, ölüm daha iyidir. Hayat bir dizi seçenekten ibarettir. İnsan bir seçiminde değişiklik yaptı mı, önündeki yol da değişir. Hayat yolu asla dümdüz gitmez. Kah neşeli olursun, kah hüzünlü. Ben her zaman dolambaçlı yoldan gitmeyi seçtim. İyisiyle, kötüsüyle kendi seçimlerimi kendim yaptım. Bunların sonuçlarının bütün sorumluluğunu üstüme alıyorum. Richard Draco'yu bile, hatta bilhassa onun sorumluluğunu alıyorum. Draco'nun hayatı bir dizi seçimden değil, irili ufaklı zalimliklerden ibaretti. Elini sürdüğü herkes bir şekilde zarar gördü. Ölümü vicdanımda yük olmadı. Bile isteye, kasıtlı olarak haince yaptığı o şey yüzünden ortadan kaldırılmayı hak etti. Yalnız o bıçak kalbini deştiği an büyük acılar çekmesini, korkuyu ve kederi tatmasını çok isterdim. Fakat ölümünü planlarken kendimi korumayı da hesaba katmam gerekiyordu. Hala da gerekiyor galiba. Elime her şeyi baştan alabilme fırsatı geçseydi de hiçbir şeyi değiştirmezdim. Asalağın tekini ortadan kaldırdım diye suçluluk duyacak değilim. Linus Quim'i ölüme sürüklediğim için biraz üzülüyorum aslında. Bunu yapmaya mecburdum. Üstelik Tanrı biliyor ya, o da taş kalpli herifin tekiydi. Ona para verip başımdan sağmayı tercih edebilirdim de. Fakat şantaj da bir çeşit hastalıktır değil mi? İnsanın bedenine bir kere girmeye görsün, yayıldıkça yayılır ve olmadık zamanda ortaya çıkıverir. Neden öyle bir riske girecektim ki? Yine de onun ölümünü planlamak bana en ufak bir zevk vermedi. Doğrusu sinirlerimi ve kaygılı halimi ilaçla dindirmem gerekti. Onun acı çekmeden, korku duymadan, kendisini zevk içindeymiş gibi hissederek ölmesini sağladım. Fakat bu da bir kişinin daha canını aldığım gerçeğini değiştirmiyor herhalde. Richard'ın ölümünü o kadar kişinin gözleri önünde sahneleyerek çok akıllıca bir şey yaptığımı düşünüyordum. Etrafındaki herkesin ona zarar vermek için bir nedeni olduğunu biliyordum. Kristin Wolin'in, Leonard Wolin'in o kapkara, sefil kalbine saplayacağı bıçağın gerçek bir bıçak olduğunu bilmek inanılmaz bir heyecan vermişti bana. Duruma öyle güzel uyuyordu ki, dostlarımı ve iş arkadaşlarımı üzdüğüm, onları kısa süreliğine de olsa zan altında bıraktığım için üzgünüm. Bundan dolayı özür diliyorum. İşlerin asla bu kadar ileri gitmeyeceğine inanmam çok ama çok aptalcaydı. Kendi kendime kimsenin Richard'ı umursamadığını söylüyordum. Ardından kimse yasını tutmayacaktı. Sadece kendilerini izleyenlerin karşısında sözüm ona solgun yüzlerle timsah gözyaşları dökecekti insanlar. Fakat hesabımı yanlış yapmışım. Temen Dallas önemsiyor bu işi. Ah, Richard'ı değil belki. Şimdiye kadar Richard hakkında öğrendiği hakikatler midesini kaldırmaya yetmiş olmalı. Ne var ki kanunları önemsiyor o. Bence cinayete kurban gidenler için çaba sarf etmek onun adeta dini olmuş. Gözlerine bakar bakmaz anladım bunu. Ne de olsa tüm hayatımı insanları inceleyerek, ölçüp biçerek ve taklit ederek geçirdim. Sonuçta amaçladığım şeyi, tüm kalbim ve ruhumla yapmak zorunda hissettiğim şeyi gerçekleştirdim. Belki acımasız yollarla da olsa yapılan korkunç yanlışları düzelttim. Bu adalet değil midir? 30. ayrımın sonu. Sayfa 337. Devamı 31. ayrımda.